Ayrım 33, Nevroz, Muzaffer Oruçoğlu, sayfa 354. Nozer. Ararat'ı duman basmıştı, kurt düğünü dumanıydı bu. Güvercin kırandı, beyaz gece çökmüştü Ararat'a. Tükrüğü havada donduran, kök söken dumanıydı. İnciyi çatlatan, koçu ayakta donduran dumandı. Ararat'ın dışında hiçbir dağa çökmezdi bu duman. Ararat'ın kahredici öfkesiydi bu duman. Çobanın kuru keçesi donar mı? Donmaz. Çobanın kupkuru keçesini mavi buz kütlesine çeviren tirmar dumanıydı bu. Yerin yedi kat altına gizlenen çatal dilli, maviş burunlu tirmar yılanı bile bu dumandan korkardı. Bu dumanın çökeceğini içgüdüleriyle önceden sezen tüm kuşlar sürüler halinde terk ederlerdi Ararat'ı. Bu dumandan ödü kopan tavşanlar girdikleri toprak deliklerin ağzını toprakla kapatırlardı. Milyonlarca böceğin Azrail'iydi bu duman. Ararat'a duman Nuh Nebi'den kalmaydı. Nuh'un gemisinde açılan deliği başıyla kapatan tirmar yılanı, yeryüzünü basan mavi tufanın korkunç öfkesine bir bebek uysallığıyla emmişti. Sular çekilip de gemi Ararat'ın zirvesine oturduğunda tüm yaratıklar karaya çıkmıştı. Gemide başka bir yaratık kalıp kalmadığını kontrol etmek için alt kata inen Nuh, deliği fark edince yılanı çağırmış, "Bu gemiyi denen sensin, melun yaratık!" diye bağırmıştı. Deliği başıyla kapayıp geminin su almasını ve batmasını aylarca engelleyen tirmar, hiç ummadığı bu iftira karşısında şoke olmuş, çektiği acılı bir ahla tufandan emdiği öfkeyi Ararat'ın zirvesine kusmuştu. Her 2-3 yılda bir Ararat'ın zirvesinde filizlenerek tüm eteklerini saran korkunç don dumanı asırlar geçtikçe sakinleşmiş, binlerce anafor ve yılan ıslığından meydana gelen ve insanları dağa çıkarak donduran büyülü sesini yitirmişti. Çok eski devirlerde kadınların çırılçıplak soyunarak bu sese koştuklarını, dumana girer girmez ayakta donduklarını, duman çekildikten sonra yüzlerce donmuş kadının çıplak pırlanta kadın heykelleri gibi şafak nurunda pırıl pırıl parladığını Ararat toprağa fısıldayıp duruyordu. Van Gölü'nden gelen angıtların, hanım ördeklerinin eceline susamış bu alel Van kafileleri ne arıyordu Ararat'ta? Eteklere dolu gibi yağan kırlangıç, balıkçıl ve cüce balaban sürüsünün ne işi vardı bu belalı dumanda? Çıplak kayalar üzerinde donan kekliklerin, saksağanların, büyük kara batakların, pepugların bu Azrail dumanında ne işleri vardı? Yalçın kayalıklardan derinliklere düşen şu delice doğan, şu körpek erkenez, şu roj helat atmacası neden terk etmemişti dumanı? Dağın dik yamaçlarına binlerce ağaç kakan, kum kırlangıcı, sarı asma kuşu, sığırcık ve çoban altından saplanıp kalmıştı. Dumanın o dayanılmaz cazip sesini insanlar duymuyordu sadece. Kuşlar duyuyor ve uğul uğul sürüler halinde o sese doğru uçuyorlardı. Bunlar Ararat'ı tanımayan kuşlardı. Bunlar dumandan önce Ararat'ı terk eden kuş sürülerinin felaket çığlıklarını anlamayan, bu çığlıkları hayra yoran saf, şapşal kuşlardı. Dumanın ayartıcı güzel çağrısına sadece iki kuş, guguk ve kukumav uymuyordu. Bunlar köylülerin deyimiyle fena halde cinbaz, zeki ve kurnaz kuşlardı. Ötüşleriyle Nevroz'u haber veren guguk kuşu, gezmeye bayılan narin bir kuştu. Kırlangıçların, nar bülbüllerinin, kuyruk sallayanların yuvalarına gizlice yumurtlayan guguk, yavrularını onlara yetiştirtirdi. Yumurtadan 20 günde çıkan guguğun yavrusu da anası gibi kurnazdı. Yuvadaki guguk civcivi diğerlerinden önce serpilir, anne kuş yiyeceğe gidince diğer civcivleri sırtıyla yuvadan dışarı iter, yapayalnız kalırdı. Tabii anne kuş durumu fark edemez, getirdiği yiyecekle sadece guguğun yavrusunu beslerdi. Guguk gibi yuva yapmayan, terk edilmiş tavşan ini, ağaç ve kaya kovuklarında barınan kukumavın kurnazlığı da haydice inceydi. Tüm yaratıkları bağrına çağıran Ararat dumanına kanmıyordu bu iki kuş. Kar altında dinlenen toprak guguğu, guguk ise arkadaşı kukumavı uyarıyordu. Nozer'in 28'e ulaşan silahlı grubunun dışında hiçbir Allah'ın kulu kalmamıştı Ararat'ın yüksek eteklerinde. Kışı yükseklerde geçirmek, çığ patlayışlarını dinlemek, tipinin şiddetlendiği anlarda yer değiştirmek, gece ayazında grubuna askeri eğitim yaptırmak, uçurumlara kendir gerdirerek geçiş tatbikatlarına sokmak Nozer'in vazgeçemeyeceği alışkanlıklarıydı. Doğanın hışmını yenemeyen insanın hışmını yenemezdi. Nozer'e göre büyük güçlükleri yenerek aşılamaz engelleri aşarak yaşayan, hayatın güçlükleriyle sürekli boğuşan insanlar mutlu ve özgür olabilirlerdi ancak. Mutluluğun ve özgürlüğün kaynağı hareketti. Şarjörde uyuyan mermi mutlu değildi. Namluya sürülen mermi biraz mutluydu ve bu mutluluğunu da artan umudundan alıyordu. Namluyu tek narayla terk eden mermi ise erişilmez mertebelerde mutlu ve özgürdü. Nozer'e göre Ararat'ın gazabına yenilen kişinin Ararat'a çıkmaya hakkı yoktu. Hançerin hası hiçbir zaman eğilmezdi, kırılır ama asla eğilmezdi. Başını kaldıran her gün gökyüzünde yepyeni, dünküne benzemeyen bir güneş görmeliydi. Kundağı ve Meneviş'i ne kadar parlak olursa olsun, geçmişi özleyenin yivseti karıncalanırdı. Güçlü gelecekler, örs gibi ısınan yedi renkli cüretlerden doğabilirdi ancak. Nozer Ararat'ın daha bir gürlemesinden, haşin tipilerle hayatı kırbaçlamasından, zincire vurmasından yanaydı. Zincirin hatırlattığı, hasretini çektirdiği özgürlükten daha haz, daha saf ve yaratıcı bir özgürlük var mıydı yeryüzünde? Zineyle Zine'yi köprünün altından alan Karduk, iki gün sonra Nozer'in Ararat'taki üstüne vardılar. Dondon dumanının ustura gibi işlediği bir akşam üzereydi. Parolaların karşılıklı verilmesinden sonra nöbetçi Genco'yla Karduk tokalaştı. Karduk grubun asıl kuryesi, Genco ise yedekti. Zine kazılmış kar tüneline girince şaşırdı. ''Nasıl güzel yapmış mıyız?'' dercesine Zine'ye bakıp gülümsedi Karduk. Tünelin yerin altına doğru gittiğini fark etti Zine. Eğilerek yürümeye başladı. Hayatında hiç bu denli üşümemiş, bu denli titrememişti. Kar tünelinden toprak tünele girdi. 10-15 adım sonra bir yığın silahlı partizanın oturduğu geniş bir yeraltı sığınağında buldu kendisini. Karduk herkesi selamladı. Köşede oturan Nozer'in yanına gitti. ''İşte sana sözünü ettiğim kadın budur, Heval'' dedi. Zine'yi tepeden tırnağa süzdü Nozer. Rodi acaba burada mı diye büyük bir heyecanla mum ışığının aydınlattığı yarı karanlık yüzleri tek tek süzen Zine, ayağa kalkıp kendisine doğru gelen tazı bacaklı, bıyıksız, koç burunlu adama baktı. ''Köhne dünyadan yeni dünyaya hoş geldin ana.''
''Hoş bulduk oğul, Nozer sensin.''
''Benim.'' diyerek Zine'nin elini şiddetle sıktı. Zine birçok insanın aksine Nozer'i belirsiz, güvenilmeyen ve güven duymayan bir insan olarak değil, güven veren birisi olarak algıladı. ''Geç şöyle sobanın yanında otur, kemiklerinin buzu çözülsün, diline Nevroz yeşili insin.'' Sığınağın girişine yakın bir yerde bir su tenekesi tersine çevrilmiş ve orta yerinden çıkan bir boruyla tavana rampa edilmişti. Teneke havada duruyordu. Altında yanan odunların aleviyle kıpkızıl kesilmişti ve duman sığınağa yayılmadan çıkıp gidiyordu. Zine kapıya yakın köşedeki üç koyuna, odun yığınına, battaniyelere, tilki ve kurt postlarına baktı. Herkesin tüfeği yanındaydı. Herkes güleç, merakçıl ve rahattı. Ayaklarını ateşe yaklaştırdı Zine. Tek tek yeniden seyre koyuldu partizanları. Rodi kesinlikle yoktu. Bu kadar erkeğin içinde dört kız vardı sadece. Buruk bir duyguyla anasız kalmış körpe kuzuları seyredercesine seyretti kızları. ''Gerçek adını burada hiç kimseye söyleme. Sana bir takma isim bulalım.'' diye gürledi Nozer. ''Herkes bir isim söylesin. Hangisini beğenirse onu koyalım.'' Herkes bir ad söyledi. Kızlardan birisi tesadüfen Zine'nin anneannesinin adını söyledi. Avaz. Karduk'un önerdiği Rojda adıyla Avaz arasında bocaladı biraz. ''Adım Avaz olsun.'' dedi. Nozer başıyla onayladı. Üzerinde bağdaş kurdu, keçi postuna ve kucağındaki Kalaşnikov'a baktı. Nazarlar ateşin yeşil damarına yönelir. ''Eğitim saati gelmiştir. Herkes 3 dakika içinde hazır olsun.'' Nozer'in direktifi üzerine tüm erkek partizanlar oturdukları yerde çarçabuk belden yukarı soyundular. Torbalarından çıkardıkları kalın eşortman üstlerini giydiler. Kalk direktifiyle hepsi silahını alıp ayağa fırladı. Zine heyecanlandı. Baskına gideceklerini sanarak ayağa kalktı. Kadın partizanlar üzerlerini önceden değiştirmişlerdi. Herkes tüfeğinin dipçiğini sağ koltuğunun altına sokmuş dimdik bekliyordu. Zine 15 ile 18 arasında gösteren tıfıl partizanların ciddiyetini, engel bilmezliğini ve dikliğini seyretti.
Eğitim başlamıştır. Marş marş dışarı.
Nozer'in çıplak direktifiyle koşarak ard arda sığınağı boşalttılar. Elinde Kalaşnikov'u sırtında mermi dolu şarjörlerin bulunduğu sırt çantasıyla en son Nozer terk etti sığınağı. Tek bir kadın partizan kalmıştı sığınakta. Zine'ye baktı gülümseyerek. Anasını bekleyen aç bir bebeğin yüzüyle karşılaşmış gibi oldu Zine.
Gecenin bu vaktinde bu ne hayhuydur kızım?
Eğitimdir, haftada 3 gece yapılır, yazın daha sık yapılır.
Senin adın nedir kızım?
Anuş, kendi adımı kendim koydum.
Anuş'un gerçek adını merak etti Zine. Sormaya korktu. Sorsa da söylemezdi. Torbadan bir yığın küçük havlu çıkardı Anuş. Naylon bidondan iki naylon kovaya su doldurdu. Yarım sabun parçasını bıçakla kovalardan birisine rendeledi. Elini sokup köpürttü. Havluların yarısını bir kovaya, yarısını da diğerine attı.
Senin bu işini anlamamışım vallahi.
Eğitim bir saat sonra bitecek. Bitince herkes belden yukarı soyunacak, bu suyla sabunlanacak, bu suyla da silinecek. Bu büyük torbada kuru havlular var kurulanmaları için. Heval Nozer temizlik konusunda çok titizdir. Haftada bir gün herkesi belden yukarı soyundurur, bit kontrolü yapar. Eline bir defter kalem alır, her bit için 2 saat fazla nöbet tutturur. Bu yüzden herkes korkar. Kaya dibinde çalı arasında zaman buldukça bitini ayıklar. Nozer bite ağa der, koynunda ağa besleyenlerden nefret eder. Sana tavsiyem bitlenme, kadınları kadınlara aratır.
Nozer'in bu yönü hoşuna gitti Zine'nin.
Peki Nozer kendi biteni?
Bir başkasını aratır. Şimdiye kadar Nozer'de hiç bit çıkmamış. Bir defa çıkmış, o da geçen sene Nirkora Vadisi'nde. Üzerinde çok bit çıkan ve bundan dolayı çok nöbet tutan bir arkadaşın ayıklayıp biriktirdiği kendi bitlerini gece yatarken Nozer'in üzerine salması sonucunda olmuş. Herkes öğrenmiş ama Nozer'e söylememişler. 2 gün 2 gece nöbet tutmuş Nozer. Büyük bir tencereye su doldurdu. Torbalardan çıkardı, çeşitli dağ otlarından bir parça attı suya. Bir limonu 4'e böldü, kırmızı toz biber ve bir avuç toz şekerle birlikte tencereye attı. Ateşin üzerine yerleştirdi, bardakları dizdi. Sert, dişlek bir ayaz vardı. Nozer grubu karanlıklara, 3-4 metre yüksekliğindeki yarların olduğu koyaklara doğru sürdü. Kar donmuştu ama bazen bata çıka koşuyorlardı. Yarlardan atlamaya başladılar. Atlayan karın üzerindeki ince buz tabakasını kırarak dizlerine kalçasına kadar gömülüyordu. Tüfeklerini kara batırmamaya, göz bebekleri gibi korumaya çalışan partizanlar birbirlerinin üzerine düşmemek için karanlığı bakışlarıyla eritmeye çalışıyorlardı. Soluk soluğa, amansız ayazda ısınmış gibiydiler.
''Yat, sürün!''
Nozer tüfeklerini kara değdirmeden sürünen partizanların kulaklarının dibine kurşunla dövmeye başladı. Herkes kurşun yanlışlıkla kafama saplanır korkusu içindeydi. Başını kaldırmadan hızlı hızlı sürünüyordu. Alınlar, yüzler ve eldivenler içindeki parmaklar domdom ayazının etkisiyle uyuşmuştu.
Kalk yaralı taşı.
Öndekinin arkada yürüyeni sağ omuzuna alışıydı bu. Yüzeyi buzlanmış karın ağırlığa dayanamaması, bata çıka zorlu bir yürüyüşün başlamasıydı. Yaralıları taşıyanlar Ararat'ın ayazını ve karanlığını tırmanmak zorundaydılar. Kalaşnikov'un takırtılarını dinleyerek, dağ karanlığı tüfeğin narasına derinlik ve çağrışım gücü üfler. Kayalara çarpan takırtılar renk ve hayal tufanına dönüşerek insanın içine basar. İçindeki cüceliğin tutsağı olan insan yücelir, özgürleşir.
Yaralıları değiştir ve hızlan!
Taşıyanlar yaralı konumuna girerek omuzlara bindiler. Bata çıka tırmanırken korkunç zorlanıyorlardı.
Şehriban'ı taşıyan Şemame bayılacak kerteye gelmişti. Şehriban Şemame'den hem boy hem de kiloca üstündü. Ama Şemame Nozer'in defterinde güçlüklere yenilme, düşme diye bir kavramın olmadığını çok iyi biliyordu. Düşse Nozer hemen gelip kulağının dibine bir şarjör mermi boşaltacak, ayağıyla bastırıp başını kara gömecek, kadındır, narin yaratıktır demeden ayaklarıyla sırtına çıkıp üzerinde tepinecektir. Soğuk sıcak, kadın erkek, ağır hafif ayrımı söz konusu olamazdı. Mümkün değil ile acaba'yı kurşuna dizmiştir Nozer. Yaralıları indir, yat, sırt üstü sürün.
Tüfekler göğüslerde, sırt üstü yokuş yukarı zorlu bir sürünme eğitimi başladı. Bunu yokuş aşağı yuvarlanmalar izledi. Peş peşe değişik hareketlerle süren tatbikat 1,5 saat sonra sona erdi. Grup sığınağa girmeden önce Anuş'un hazırladığı temizlik malzemeleriyle silindi, kurulandı, sığınağa girdi. Herkes üzerini giyindi, oturdu. Yemek nöbetçisi Anuş'un kaynattığı dağ çayını büyük bir mutlulukla yudumlamaya koyuldu. Zine mum ışığında çayı höpürdeterek içen güleç insanları zevkle seyrediyordu. Mahzun ve ağlamaklıydı. Albozun kurtlar tarafından parçalanışını tüm sıcaklığıyla yaşıyordu. Çay hoşuna gitmişti. Yerin altında Ararat toprağının bağrında tarçın, kekik ve gül kurusu kokan doyumsuz çayı yudumlamak her insana nasip olmazdı. Toprak sözü yükünden arındırır, doğurganlık ve bilgelikle taşlandırır. Çatışma noktalarını ipek soluğuyla dağıtır toprak. Göğün mavi masalını özümleyen kar rüya verir toprağa. Zine toprağın uyku ısrarına güç bela dayanabiliyordu. Uyuşuyor, derinleşiyor, tarifsiz bir hazla sere serpe dalmak istiyordu. Albozun bağırtılarını bile yitirmişti derinliklerinde.
Çeyrek ekmekle birer parça kuyruk yağı dağıt nöbetçi.
Anuş kalktı, yan yana duran iki torbayı açtı. 29 parçaya böldü bir büyük koyun kuyruğunu. Çeyrek ekmek ve bir parça soğanla birlikte dağıtmaya başladı kuyruk yağını. Nozer bazı şeylerin özellikle çiğ yenilmesinden yanaydı. Yumurta, karaciğer, beyin, kuyruk yağı, boğa taşağı, keçi dili ve bir yığın şey. Grubuna sık sık kuş çayı içiriyordu. Vurulan birkaç kuşu bir yığın dağ otuyla birlikte bir teneke suda kaynattırıyor, bardak bardak içilmesini sağlıyordu. Herkes onun direktifi doğrultusunda yemek ve içmek zorundaydı. Az sonra nöbeti devralmaya gitti iki kişi.
''Şimdi konuş avazana, sırasıdır.'' diye gürledi Nozer. ''Bize niçin katılmak istedin ve ne gibi bir görev almak istiyorsun?''
Zine derin bir uykudan irkilerek uyanır gibi oldu.
''Derdim derindir oğul.''
''İyi ki de derindir. Derin olmayan zaten inemez bizim derinliğimize. İnse bile boğulur, yüzeye vurur. Bizim her yaşta insana ihtiyacımız var.''
Zine boğulurun dışında hiçbir şey anlamadı. Sözü de kendisi gibi, hançer gibi dimdikti bu adamın. Başındaki çefyeye, insanı dinlerken açılan kocaman ağzına, mağara taraçasını andıran sarkık dudağına, tüfeğine, dürbününe ve başındaki çefyesine baktı Zine. Oğlunun hayali canlandı gözlerinin önünde.
''Benim oğlumun yerini sen bilirsin Nozer. Eline ayağına düşmüşüm. Beni oğlumla görüştür. 2 yıldır ben bu dağlarda perişan olmuşum.''
Sağ burun kanadı seyridi Nozer'in.
''Sen bize katılmaya gelmedin mi?'' diye bağırdı.
''Ben oğlumu bulup götürmeye gelmişim.''
''Yani halkın dağından halkın tüfeğini çalmaya gelmişsin.''
''Benim kimsenin malında gözüm yok oğul. Yavrumu çalan dağdan yavrumu almaya gelmişim.''
İki bela ocağı gibi ışıldıyordu Nozer'in gözleri. Tartışmanın nasıl sonuçlanacağına ilişkin herkes merak içindeydi. İkinci kez oğlunu arayan bir kadınla karşılaşıyordu. Geçen yıl Soran yaylasında oğlunun resmini gösteren bir başka kadının ısrarlarından güç bela kurtulmuştu. Bu kadını niçin getirdin dercesine Karduk'a baktı hınçla. Köyde daha ziyade albozu dinleyen Karduk, ihtiyarların irtibatçılıkta ve istihbarat toplamada işe yarayacağını düşünmüş ve onların dağa gelmeleri konusunda Nozer'i ikna etmişti. Ama kadının oğlunu aradığına dair hiçbir şey söylememişti. Karduk azap içindeydi. Nozer'in kendisini çok sevdiğini ve başkalarına örnek gösterdiğini bilmesine rağmen ters bir laf etmesinden, azarlamasından korkuyordu. 2 yılda dirhem dirhem kazanılan güvenin bir çırpıda yıkılması tehlikesiyle karşı karşıyaydı.
Daha getirilen bilgi tam ve sağlam olmalıydı. Herkes senin gibi yavrusunu almak için dağa çıkarsa o lanetli kara kaderinize gün doğar mı?
Herkesin bir kuzusu mu var? Ben 8 körpe kuzumu toprağa vermişim, bir kuzum kalmış, onu da dağlar almış.
Zine ağlıyordu. Partizanlar kadının 8 kuzusunu nasıl toprağa verdiğini merak etmeye başladılar. Dağda mı şehit olmuşlardı yoksa? Kimdi bu kadın? Kalan son çocuğu kimdi?
8 çocuğunu nasıl verdin toprağa diye sert bir edayla çıkıştı Nozer. Herkesin sormak istediği ilk soruydu bu.
Hepsi meme kuzusuydu. Nemrut Dağı'nın 8 körpe güverciniydi.
Senin 8 küçük çocuğunu elinden alan yoksulluk ve zulüm dünyasına karşı tavrın nedir? Boyun eğmek, gözyaşı dökmek, direnenleri ise dağdan alıp sıcacık yuvalarına hapsetmek. Yazık senin şu haline, yazık. 8 çocuğun acısını yüreğine nakşeden yoksul bir Kürt kadının tavrı böyle mi olmalı? Ben de sandım ki bizimle birlikte savaşmaya gelmişsin. Yazık, çok yazık.
Yazıkları takmaz bir havadaydı Zine. Gayet içli, bereketli ve sessiz bir tarzda ağlıyordu. Zamanı afallatan tüm ecelsiz ölümlere, apansız ayrılıklara ağlıyordu. Herkesin kendisini dinlediği, gözyaşlarına değer verdiği inancındaydı.
''Hayatı yanlış okuyorsun Avazana'' diye devam etti yeniden Nozer. ''Şurada oturan partizanlara iyi bak. Bunların hepsi senin oğlundur.'' Bunları oğul olarak görmeyen anaya gerçek ana demem ben. Dağlarda binlerce oğlun kızın var. Bunlara sahip çık. Kaderini bunların kaderiyle birleştir. Kökünü dağlara sal, bir uçurum çiçeği ol. Dağa çıkanın grameri sağlamlaşır, dertleri dağılır, alnı genişler, niyeti güzelleşir.
Senin oğlun ne zaman çıktı dağa? Dağdaki adı nedir? Mendiliyle gözyaşlarını kuruladı, burnunu çekti, karşısında oturan Karduk'a baktı. Uykusu dağılmış, kanına diken ucu dokunmuştu.
81'in sonunda evi terk etti. Çoban Belangaz onu Cilo Dağı'nda görmüş. Hacreş'i, Çotela'yı, Malato'yu, Andok'u, Nemrut'u, Diyarbakır dağlarını, Fırat'ı, Dişle'yi, Cudi'yi, Kato'yu, Gabar'ı, Kelameme'yi, Herekol'u, Mengene'yi. Alalın dağının adı neydi? Aklına gelen cemi cümle dağları gezmişim. Her dağda bir çoban, her yaylada bir gelin, her derede bir çay tanımışım. Yeri göğü elek yelek etmişim de bulamamışım. Yer yarılmış, içine girmiş benim oğlum.
Nozer ve tüm partizanlar afalladı. Zine'nin dağ bilgisine, bulunmaz bir hazineyle karşı karşıya olduğunu düşündü Nozer.
Ne zamandan beri arıyorsun oğlunu?
2 yıla az kaldı. Yaz, kış, bu dağ senin, o dağ benim.
Bagok Dağı'na gittin mi diye sordu Karduk.
O dağ çoban Ağır'ın dağıdır. 2 kere uğramışım o dağa.
Sorular sökün etti partizanlardan.
Tadin Dağları'na gittin mi dedi Simko.
Çoban Alişer'in dağıdır, gitmişim.
Çirav Dağı'na?
Gitmişim, çoban Avdil'in dağıdır. Koyunlarının hepsini yüzbaşı kurşunlamış. Teröristlere bir daha yardım edersen seni de kurşunlarım. Bu sana ders olsun demiş.
Nozer Zine'nin araziyi ve kitleyi iyi tanıyan bir kadın olduğunu düşündü. İstihbarat, irtibat, iaşe ve propaganda açısından bu yaşta bu tip insanlara ihtiyaç duyuyordu. En uzak bölgelere, en tehlikeli sahalara dikkati çekmeyecek bu tip insanları gönderebilirdi ancak. Ama davaya inanmış, inatçı, sabırlı, dirençli insanları, 2 yıldır dağları tek başına kolaçan eden bu kadın, kesinlikle cesur ve dayanıklı bir kadındı. İnat ve irade işiydi 2 yıl dağlarda yapayalnız gezmek. Zine'nin paltosunu, başına doladığı çaputları, çefiyeleri, dimdik oturuşunu süzdü dikkatle.
Oğlunun takma adını, partizan adını biliyor musun?
Nozer'in bu sorusu Zine'nin umudunu güçlendirdi. Çıktığı her dağın çobanı aynı soruyu yöneltmişti Zine'ye.
Ben onun düzmece adını bilseydim çoktan bulurdum.
Dağda olduğundan emin misin?
Tüm partizanları şaşırtacak bir yumuşaklıkla sormuştu Nozer bu soruyu. Anuş'un çok uzaklardan sırtlanarak getirilen kuru odunlarla beslediği ateş sığınağın ısırgan iklimini ılıtmıştı.
Bu 2 yıl içinde dağ komandolarına, koruculara rastlamadın mı? Şüphelenmediler mi hiç? Sorguya çekmediler mi seni?
Zine Anuş'un ikinci kez bardakları dolduruşunu seyretti. Dağ çayı hoşuna gitmişti, bardağını iştahla uzattı.
Kaç dağda kaç defa ele geçmişim. Zenbur bela olmuş başıma üşüşmüşler. İnkar kalesine sığınmışım. Dilenci olmuşum. Zır deli kör kekeme olmuşum. Hacı lokumu olmuşum da her ağıza uymuşum. Bir şey edememişler. Her sözüme inanmış beni serbest bırakmışlar. Yolu yolla kesmişim. Erişilmez dağlara ahd etmişim de erişmişim.
Kadını nasıl ikna edeceği üzerinde düşündü Nozer. Her sınıf, her yaş ve her cinsten tuttuğunu koparan insanlara korkunç ihtiyaç duyduğunu fark etti birden. 100, 200, 300 kişiyle dağlarda gezmeyi, üstlenmeyi, büyük tatbikatlar düzenlemeyi hayal etti. Havan topları, ağır makinalı tüfekler, uçak savarlar canlandı gözlerinin önünde. Sadece genç kadınlar, genç erkekler mi? Hayır, kararlı koca karılar, sakalı ağarmış sıra neferleri, körler, topallar, sağırlar, dilsizler de. Dağdaki devrimci güçlerden koparsan oğlunu bulamazsın. Gerilla gerillayı kolay bulur. Madem gelmişsin bizim gruptan ayrılma, sana kuryelik görevi vereyim. Çeşitli gerilla bölgeleriyle bizim bölgemiz arasında haber getirir götürürsün. Heval Karduk'la birlikte çalışırsın. Zaten tüm eyaletleri gezmiş tanımışsın. Eyaletimiz Serhat'la diğer eyaletler arasında kolayca gidip gelebilirsin. Her dağda tanıdığım bir çoban var. Bu güzel bir imkandır. Hiçbir kuryede böyle bir imkan yoktur. Bizim grubumuzda kal. Yakında seni eyaletlerden birisine göndereceğim. Bir yığın partizanla karşılaşacaksın. Şimdiye kadar kaç partizanla karşılaştın?
2 seneden bu yana sizden başka kimseyi görmemişim.
Ya gördün mü? Ta başından bir partizan grubuna katılsaydın bir yığın partizanla tanışırdın. Bu arada belki oğlunu da bulurdun. Sözlerinin etkisini anlamak için Zine'nin bakışlarıyla özümlemeye koyuldu. Aldına, burduna, çenesine, ellerine kaydırdı bakışlarını. Zine anlaşılmaz gizli bir sevinç içindeydi. Hayaller uç vermişti. Yüce dağlarda bir yığın partizanla kucaklaşıyordu. Onun gelişini gören nöbetçiler, "Kumandanımız Rodin'in anası geliyor!" diye bağırıyorlardı. Nozer'in cevap isteyen bakışlarını fark edince bir şeyler söylemek ihtiyacını duydu. Eşsiz bir fırsatı yakaladığı inancındaydı.
"Hepiniz benim ciğerparemsiniz. 2 yıldır ayağım ayağınızın izini izlemiş. Aha bu dağlarda. Mavzerlerinizin parıltısını aramış. Bağırtısına koşmuşum. Yükünüz yükümdür. Her işinizi yaparım. Yeter ki Allah can sağlığı versin."
Nozer'in ve partizanların içinde büyüyen gülücük bakışlara ve edalara vurdu. 60'ına merdiven dayamış bir kadın yürüyüş hızını grubun hızına uydurabilecek miydi? Çatışma anında ne yapacaktı? Partizanlar Nozer'in bu kadını gruba almış olmasını hayretle karşılamışlardı. Hıza, şaşırtıcılığa ve cürete aşık olan bir adamın grubu 60 yaşın sınırına getirmesi garip değil miydi? Partizanlar 60'ına merdiven dayamış bir kadınla birlikte yaşamanın ilginç, tatlı, duru ve dalgalı bir şey olacağı kanısındaydılar.
"Bu saatten itibaren partizan oldun Avazana," diye gülümsedi Serko. "30 yaş gençleştin. Ağrı Dağı'na tırmanırken zorluk çekmezsin artık."
"İyi bir partizan oluncaya kadar güçlük çeker," dedi Nozer. "İyi bir partizan yorulmaz, açlanmaz, üşümez, acıkmaz, susamaz. İyi bir partizan korkmaz. Yakalanınca ser verir, sır vermez. Ölünce keçi gibi kuyruğunu dimdik tutar. Cehennem ateşine atılsa bile yeşilliğini korur, tomurcuklanır. Dal budak salar dört bir yana. Ateşin egemenliğini, kahredici gücünü kırar."
33. ayrımın sonu. Sayfa 365.